gerçekten. Dolayısıyla acımızla uyurumun için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, iyi haftalar diliyoruz hepinize. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Salih Pekşen ve mikrofonda ben Nilgün Doruk, başlayan haftanızın en güzel şekilde devam etmesi dileğiyle diyoruz. Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde serip bir döşek gibi yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde dokuz zilli bir köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki hamur yoğurur, kimi der ki çocuk doğurur. Her ağızdan bir söz, kimi der ki ilk göz ağrım, kimi der ki onunla dolu bağrım. Kimi der ki bunca yıldır yaşıyorum hayalimdir. Kimi der ki boynumda taşıyorum vebalimdir. Ne bu ne şu, ne öyle ne böyle, ne döşek ne köçek, ne hayal ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, dudaklarım ve başımdır. Yavrum, anam, öz kardeşim, karım, hayat arkadaşımdır. Evet, Nazım Hikmet böyle demiş sevgili dinleyicilerimiz kadın için. Siz neler söyleyeceksiniz? Siz neler düşünüyorsunuz? Bu haftanın teması kadın. Evet, elektronik posta yoluyla ulaşabilirsiniz bizlere sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri diye bizlere ulaşmanız mümkün. Kadınla ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz. Kadın, siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Siz kadınlar için neler ifade ediyor? Siz erkekler için neler ifade ediyor kadın sevgili dinleyicilerimiz? Telefonla da katılabilirsiniz yarışmamıza. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 sevgili dinleyicilerimiz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız dedikten sonra, şimdi biliyorsunuz kadın cinayetleriyle ilgili sene başından beri yaşanılan, sadece bu sene içerisinde yaşanılan pek çok olay var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Ankara temsilcisi Sayın Ayşen Ece Kavas telefon hattımızda. İyi haftalar diliyoruz kendisine. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, her gün ortalama 5 kadın öldürülüyor ne yazık ki ülkemizde. Kadınlar boşanmak istedikleri için, aşık oldukları için ve daha pek çok bahaneyle en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar çoğu zaman. Evde, sokakta, iş yerinde erkeklerle bir arada oldukları her yerde yine erkekler tarafından katlediliyor ki son yaşanılan olaydı. Tüm bunların tuzu biberi oldu. Ne yazık ki Türkiye'nin kanayan yarası bu kadın cinayetleri. Sizin kadın cinayetlerini durduracağız platformuyla ilgili bu konuda bir çalışmanız var. Bu cinayetleri durdurmak amacıyla birazcık bize bu çalışmalarınızdan söz eder misiniz? Ne kadar etkili olabilecek acaba ülkemizde?
Merhabalar öncelikle. Ya tabii ki etkili olacaktır. Çünkü yani biz hakikaten yıllardır bu konuda mücadele ediyoruz kadın cinayetlerini durdurabilmek için. 2014 yılında 294 kadın kardeşimizi bu şekilde kaybettik. Ve en son geldiğimiz nokta artık bir kadının yakılarak öldürülmesi oldu. Yani çok acı bir olay ama şöyle söylemek istiyorum. Biz iki gün önce Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanıyla görüşmüştük. Ve orada taleplerimizi dile getirmiştik. Daha önce biliyorsunuz Ayşe Paşalı öldürülmüştü ve daha hemen ardından 6284 yasası, koruma kadınların koruma kanunu çıkabilmişti. Yine aynı şekilde olmaması gerektiğini, yani yine bir Ayşe Paşalı gibi bir durum yaşamadan bizim yasaları çıkartmamızı, çözüm önerilerimizi gerçekleştirmelerini kendilerine de söyledik. Yani mutlaka bir Ayşe Paşalı olmaması gerekiyor dedik ama maalesef görüştükten iki gün sonra Özgecan kardeşimiz öldürüldü. Şimdi yani hani söylenecek çok fazla şey var ancak ben şunu söylemek istiyorum. Bunun çözümü var. Yani kadınlar öldürülmeyebilir gerçekten.
Nedir sizin bu konuda bulduğunuz çözüm?
Bizim bu konuda 5 tane çözüm önerimiz var. Çok somut, çok net ve uygulandığı takdirde kadın cinayetlerinin derhal durdurulabileceğini düşünüyoruz. Birincisi, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, tüm siyasi parti liderlerinin sürekli bir şekilde açıklama yapması gerekiyor bu konuda kadına yönelik şiddete karşı. Ama elleri kırılsın demek değil bu. Nasıl işkenceye karşı mücadele nasıl edildi? Sürekli açıklamalar yapıldı, yasalar çıktı ve bu konu bu açıklamalarla normal bir şey olmaktan çıktı. Ve doğal olarak şu an ülkede böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Kadın cinayetleri de böyle bir şey. Sürekli açıklama yapmalılar ki, sürekli bu konuyu dile getirmeliler ki gerçekten caydırıcı olabilsin. İkincisi, 6284 sayılı koruma kanunu evet çıktı. Gerçekten biz de çok uğraştık, çok mücadele ettik.
Ne der? Bu kanun ne der? 6284?
6284 çok uzun bir kanun ama eskiye göre şöyle farkları var tabii ki. Eskiden Ayşe Paşalı'da olduğu gibi eski eşi tarafından tehdit edildiğinde bile korunamıyordu kadınlar. Böyle bir yasal hakları yoktu. Şu anda kadınlar çok rahat bir şekilde koruma talep edebiliyor, koruma alabiliyor. Koruması uygulanmadığında işte uygulamayan kolluk güçlerine ya da yetkililere yaptırımları var.
Yani ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bir kanun bu 6284, öyle mi?
Evet.
Evet.
Ancak uygulanmıyor. Problem bu. Gerçekten uygulanması gerekiyor. Yani bu nasıl oluyor? Koruma talep ediliyor. Verilmediği durumla çok karşılaşmıyoruz ama koruma veriliyor, takip edilmiyor. Uzaklaştırma veriliyor. Polis değil onu kadına uzaklaştırması neredeyse görev veriliyor.
Evet.
Ya da görevini yapmayan polisler hakkında hiçbir şekilde yaptırım uygulanmıyor. Korumasını ihlal edenler hakkında hiçbir şekilde yasada da geçen zorlama hapsi uygulanmıyor. Bunlar uygulanmayınca doğal olarak yasanın bir anlamı kalmıyor. O yüzden bunun uygulanması gerekir. İkincisi bu. Üçüncüsü, Türk ceza kanunlarında en önemlilerinden bir tanesi bu caydırı. Bugün televizyonlarda her yerde bu konuşuluyor. Caydırıcı cezalar gündemde diye. Biz bunu inanın ki yıllardır, yani 1000 küsur kadın öldürüldü biz bu öneriyi söyleyene kadar. Belki gerçekten bu yasa çıkmış olsaydı, şimdi söyleyeceğim, gerçekten bu kadınlarımızı hiç kaybetmeyebilirdik biz. Türk ceza kanunlarında bir tane cümle istiyoruz. Şöyle: kadının kadın olmasından kaynaklı uyguladığı ayrımcılık saikiyle şeklinde bir madde istiyoruz. Yani eğer kadına uygulanan ayrımcılık sebebiyle öldürülüyorsa en ağır cezayla cezalandırılacağını bilseler inanın ki bunu yapmazlar. Biz çok net gördük. Bu zamana kadar 66 tane daha takip ettik 30 küsur ilde ve bu ailelerle birlikte, öldürülen kadınların aileleriyle birlikte ve bütün gözlemlerimizle katillerin söyledikleri, işte ailelerimizin talepleri, hepsini birleştirdiğimizde en somut olarak bu çıkıyor. Kaldı ki
yani kadın cinayetlerinin hukukta
nitelikli hallerden sayıldıktan sonra nasıl bitti, bıçak gibi kesildiyse bunun da tüm ilacı budur diye düşünüyoruz.
Kadın cinayetlerinin hukukta yer almasıyla ilgili bir talebiniz var.
Tabii. Kadın cinayetleri kesinlikle nitelikli hallerden sayılmalı Türk ceza kanunlarında. Çünkü yani indirimler verilebiliyor, iyi hal indirimi verilebiliyor.
Evet.
Hiçbir sebebe bağlı olmadan tamamen hakimin takdirinde, sadece daha önce ne yapmış olursa olsun mahkemede düzgünce durduğu için bile verilebiliyor bu.
Evet. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon çalışmalarına da katıldınız herhalde, değil mi?
Evet, katıldık.
Hı hı. Oradaki görüşmeler doğrultusunda neler aktaracaksınız bizlere, neler paylaşacaksınız?
Şöyle, biz kadın şiddetle mücadele komisyonunu olumlu buluyoruz. Yıllar öncesinden böyle bir komisyon kurulmasını, ayrıca kadınla yönelik şiddetle uğraşması gerektiğini zaten defalarca kez söylemiştik gerçekten. O yüzden çok memnun kaldık bu karara ve olumlu bulduk. Orada bu biraz önce bahsettiğim çözüm önerilerimizin hepsini biz de dile getirdik. Orada da görüştüğümüz kadarıyla eğer yani sonucuna da bakmamız gerekiyor. Tabii ki çözüm merci olarak bizleri çağırmaları doğru bir karardı. Ancak sonucunu görmek istiyoruz. Şu anda bu komisyon çalışmalarına devam ederken maalesef Özgecan gibi kardeşlerimiz yakılarak öldürülebiliyor. O yüzden artık çok acil kararlar vermemiz gerekiyor. Örneğin ben hani şundan bahsetmek istiyorum. Orada çözüm önerilerimiz dinlendi, herkesin fikirleri alındı ve bu konuda adımlar atıldı. Ancak şöyle de bir konu var. Mesela bu konuda şu herkes kadına yönelik şiddet nasıl durur diye tartışıyor. Orada da tartışıldı. Eğitim, siz bir toplum ve eğitim bunu çözer gibi bir fikir vardı. Valla bu cinayetleri işleyenler mahkemelere çıkıyor ve o mahkemedeki hakimler, savcılar bu konuda en üst düzeydeki eğitimliler. Adalet konusundaki daha eğitimli birisi yoktur, daha eğitimli bir meslek yoktur. Ama onlar mahkemelerde aynen yani bu var olan politikalar gibi sadece kadınların hayatlarında ne yaşadıklarını, ölen kadının hayatlarındaki ne yaşadıklarını araştırıyorlar.
Evet.
Gerçekten acaba hak etti mi, hak etmedi mi diye bakıyorlar. Bunun hak etmesi, hak etmemesi yok.
Evet, şimdi bu en son yaşadığımız da insanlık dışı bir olay zaten.
Evet.
İnsan hakları da insanlar için dile getirilmiş bir şey. Bakalım zaman gösterecek, sonuçlarını göreceğiz. Nasıl bir cezai yaptırım uygulanacak. Çok teşekkür ediyoruz size. Bu yolda çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Teşekkür ederim. Son bir cümle söyleyebilir
miyim?
Lütfen,
buyurun.
Gerçekten kadın cinayetlerini birlikte mücadele ederek, tüm kadınlarla beraber mücadele ederek durdurabiliriz. Gördüğümüz gibi tüm toplum ayağa kalktı. Bütün Türkiye'nin her tarafında kadınlar ayağa kalktı. O yüzden bunu herkes görüyor tabii ki. Bugün Ankara'da bizim eylemimiz olacak bu konuda Özgecan için.
Evet.
Kadın cinayetlerini durdurmak için 18.30'da Sakarya Heykel'de bütün kadınları biz eylemimize bekliyoruz.
Evet. Ankara'nın dışında pek çok Türkiye'de de pek çok ilde de bu tür düzenlemeler yapılıyor zaten. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz size. Hı. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin.
Sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Ayşe Nece Kavas'tı konuğumuz, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara temsilcisi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve şimdi müzik diyoruz.
Hep benden mi?
Türkiye'de saatlerimiz 15.21'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi stüdyo konuğumuz Ankara Merkezli Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu UBA Genel Müdürü Sayın İsmail Karataş bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Merhaba. Seslerine. Evet, başkentli gençleri uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için UBAM olarak Avrupa'da 2014 yılının en başarılı sivil toplum örgütüne layık görüldünüz. Şimdi UBAM'dan bahsedeceğiz ama o kalan süre içerisinde bahsedelim. Öncelikle bu ödülden birazcık söz edelim. Her yıl düzenlenen bir şey galiba bu, değil mi? Bu sene de siz layık görüldünüz.
Evet, 48 yıldır. Merkezi Amerika, Los Angeles'ta olan bir kurum var, Narcan International. Onun kurucusu William Benitez tarafından kurtarılmış 2,5 milyon insanın bir araya gelerek kurdukları merkezler var dünyanın 250 noktasında. Artı Avrupa'daki STK'ların birlikte katılarak uygun gördükleri bir ödül bu. Biz de geçtiğimiz yıl başı itibariyle Türkiye'de bir rehabilitasyon programı başlattık. %85 oranında kurtarma başarısına sahip bir yöntemdi bu, ilaçsız. Ve 97 tane kardeşimizi alıp rehabilite edip yeniden kazandırmayı başardık topluma.
Çok güzel, çok yüksek
şükür.
Bir oran.
Elhamdülillah, evet. Ve çok şükür onlar da bu çalışmalarımız kısa zamanda hem Avrupa'nın ülkelerinde hem Amerika'daki birçok eyalette göz önüne geldi. Tabii daha büyük bir başarıya da imza attık. Onu şu ara saklı tutuyoruz. Dünyanın da en başarılı sivil toplum örgütü olarak seçildik. Çok şükür. Onun da ödülünü Sayın Başkanımız Hollywood'da alacaklar. 8.000 tane çok ününün katıldığı, kendi bir sanatçı zaten. Bir programda alacaklar Allah nasip ederse.
Evet.
Tahmin ediyorum Mart sonu gibi olacak o da.
Evet.
Bu insanların sağ olsun teveccühleriyle bizim işte bu başarı bir anda, bir yıl içerisinde çok ciddi anlamda bir yerlere gelmiş olmamız.
Siz kendiniz mi müracaat ettiniz bu ilaçsız rehabilitasyonla ilgili?
Evet, şimdi ben 7 yıl kendi kardeşinin uyuşturucu bağımlılığıyla uğraşmış bir ağabeyim. Türkiye'de bütün yöntemleri, akla gelebilecek bütün umut kapılarını zorlamış bir ağabeyim. En sonunda hiçbir şekilde bir çözüm olmadığını, hep kısır döngünün içerisinde bir dönmenin söz konusu olduğunu fark ettik.
Sonra yeniden mi başlanıyor kısır döngü dediğimiz?
İkame tedavisi, illegal uyuşturuculardan yasal ilaçlarla ikame edilmeye çalışılıyor bağımlılık. Haliyle kişinin yasa dışı kısımlarda, bölgelerde madde arayışı peşinde koşmasındansa bir anlamda devlet eliyle maalesef çaresizlikten artık bu insanlara içerisinde işte sentetik uyuşturucuların olduğu, kısmi anlamda tedavi edici özelliği olan vücuttaki hasarları bir takım ilaçlarla durdurulmaya çalışılıyor ikame ile, ki çocuklar yasa dışı işlemlere bulaşmasın, işlere girme, illegal şeylerle uğraşmasınlar. Maalesef ona başlayan çocuk aynı kafayı yaşayabiliyor. Bu sefer vücut o maddenin bağımlısı haline geliyor. Sonrasında tekrar aynı maddeye daha yüksek dozajda dönüyor. Daha sonra diğerine dönüş yapıyor. Tabii bu bir aile hastalığı. Kişi bunun keyfini yaşarken aslında aile tükenmiş oluyor. Etrafında onu seven herkesi yok etmiş oluyor. Maddi manevi birçok kayıplara sebep oluyor. Yani bu bir insanın, erkek veya bayanın namusundan maddi manevi her türlü değerine kadar kaybetmesine sebep olabilen bir durum. Bazı maddelerde bunlar tamamen istem dışı, vücudun ihtiyacı haline gelmesinden kaynaklı oluyor. Bazı maddelerde tamamen keyfi olabiliyor. Siz de o sıra içerisinde o kişiyi her an ölecekmiş gibi kabul ediyorsunuz. Yani kanserli bir vaka gibi, bir annenin babanın gösterdiği merhametin zaten haddi vardır, hesabı yoktur. Bir ağabeyin gösterdiği merhametin haddi ve hesabı yoktur. Bu merhamet sonuna kadar kullanılıyor zaten bu işte. Yani bağımlı olan kişi şeytani zekasıyla bu merhameti sonuna kadar zorluyor zaten. Ben de o durumda bir ağabeydim işte. Bütün servetimi harcadım kardeşim için. Çok özür dilerim, biraz böyle bir amiyane tabir olacak. Üfürükçüden tükürükçeye kadar aklınıza gelebilecek, çok affedersiniz, her türlü şeye başvuruyorsunuz, yola başvuruyorsunuz. En sonunda yurt dışındaki yöntemleri araştırırken iki farklı merkezle karşılaştım. Bir tanesi $1 milyon gibi bir rakam talep etti. Bir yıllık bir rehabilitasyon sonucunda. Sonucunun %100, kendisi bırakmak istiyorsa %100 olacağını söyledi. İkinci aşamada Narcan International ile karşılaştım. Bu da uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Reklama girmesin diye açıkça söylüyorum.
Evet.
Bu kurumun dünyada yaklaşık 50 yıldır uyuşturucu bağımlılığını ve alkolizmi rehabilite ettiğini ve %85 oranında başarıya sahip olduğunu duyunca ben kendi kardeşimi düşünerek hemen bir müracaatta bulundum ve İngiltere'den dönüş oldu. Tabii sonrasında ben bu insanlara bu işi nasıl yapıyorsunuz, nasıl başarıyorsunuz diye bir takım sorular sordum, ricada bulundum. Onları davet ettim, Türkiye'ye geldiler. O dönem içerisinde baktık ki sivil toplum örgütlerimiz çok dağınık. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimi işte uyuşturucunun net rahat bulunabilmesi için veya uyuşturucu kullanan potansiyelin bir araya gelebilmesi için dernekler kuruyorlar. Tıpkı kumar
anlatan dernekler. Böyle mi ortaya çıktı?
Evet. Sonra
ne zamandı? Hangi yıllar?
2012'nin sonunda başladım ben UBAM'la uğraşmaya. Türkiye'deki bütün dernekleri, STK'ları ziyaret ettim. Burada hangileri gerçekten bu amaçla ciddi çalışmalar yapıyor. Hangisi maddi olanaksızlıklar nedeniyle artık işi yapamayacak hale gelmiş. Bu işle ilgilenen gerçekten çok samimi bulduğum 5 derneği birleştirdim. Dila Hanım'dan başkanlığını yapmasını rica ettim. Dila Hanım da babasını alkolden kaybetmiş bir insandı. Ve o da çok fazla üzerine giden bir insan. Zaten ikimizin başlattığı bir mücadele UBAM. Ben onun üst yönetim grubunda olmasını istedim. Aşağıyı ben götüreceğim dedim. Ve işte 2 yıl içerisinde Avrupa'nın da en büyüğü olduk çok şükür. Amerika'nın da hatta oradaki ünvan dünyanın en başarılı sivil toplum örgütü olarak belirlendi.
Evet.
İyiyiz. Şimdi işte İncek'te bir 22 kişilik bir bağımlı beslenme ve sığınma evimiz var. Buraya 22 tane kardeşimizi alıyoruz. Gerçekten bırakmakta kararlı olan kardeşimizi.
Kişinin kendinin istemesi de çok önemli.
Kesinlikle,
tabii ki.
Kesinlikle. Şimdi bakın aile baskısıyla uyuşturucu bıraktırılamaz. Bu bir kere kesinlikle bir kenara atılmalı. Şüphecilikle, çocuğun hareketlerini sürekli izleyerek, sık sık baskı yaparak. Evet, bir tabir vardır. Dibi görmesi lazım. O dibin gösterilmesi lazım o çocuğa. Yani ilk başlarda yardımcı olmaya çalışacaksınız. Ama yardımınızı kullanıyorsa bu çocuk veya kullanıcı, kesinlikle bu sefer tam tersi olup hiçbir şekilde yardım etmeden dışlamanız gerekiyor. 2 yolu var. Üçüncü bir alternatifi yok madde bağımlılığında. Bakın biz kurulalı 2 yıl oldu. Rehabilitasyon merkezi 22 kişilik ve şu an 20 bine yakın müracaat var. Bayanlı, erkekli. %30'u maalesef kadın. Ve dün akşam bile biz acil, yani bir kardeşimize acil olarak ulaşmak zorunda kaldık. Artık kızı pazarlamaya çıkarmışlardı. Yani acil müdahale etmemiz gerekiyordu. Hemen birilerini devreye soktuk ve kendimiz müdahale etmeye çalıştık. Hani tabii bu geçen bir kız kardeşimiz hunharca katledildi. Rabbim mutlaka hesabını soracaktır. Ki dünyadayken inşallah biz de soracağız hesabını. Ama inanın her gün yüzlerce özge canımız yanıyor. Gerçekten yüzlerce canımız yanıyor. Tabii bu tür şeyler sembolik şeyler oluyor ama öyle şeyler anlatabilirim ki onun yaşadıklarından çok çok daha kötü şeyler yaşamış ama bir çocuğu olmuş diye yaşamak zorunda kalan kardeşlerimiz var, bacılarımız var. Yani biz çok daha
ancak
kötü şeylerle karşılaşıyoruz.
Ancak uyuşturucu madde bağımlısı değil mi?
Evet.
Peki sadece Ankaralılara mı hizmet veriyorsunuz?
Hayır, biz aksine Belçika'dan gelenleri de ağırladık, Avusturya'dan gelenleri de ağırladık. Yani sadece Türkiye içerisindeki bütün şehirlerden gelen kardeşlerimiz var. Tabii Türkiye'nin bir madde kullanım haritası var. Yani İstanbul'da farklı maddeler kullanılır, Bursa'da farklı maddeler kullanılıyor, bir Van'da başka maddeler kullanılıyor, Ankara'da başka başka maddeler kullanılıyor. 247 çeşit uyuşturucu var şu an. Onun için hani her taraftan şey alıyoruz, istek alıyoruz, talep alıyoruz.
Peki 97 kişiyi tedavi ettik dediniz.
Tedavi
ilaçsız,
rehabilite.
Rehabilite,
tabii,
ilaçsız tabii, diyorsunuz.
Hastalık demiyoruz.
Evet, peki. Şimdi bu ilaçsız rehabilitasyonun sonucunda geri dönme isteği nedir?
Şimdi 8 aşamalı bir program uygulanıyor. Bu programda
ne kadar sürüyor? Kişiden kişiye farklılık mı gösteriyor?
6 ile 9 ay arasında kişisel başarıya göre. İlk 3 ay vücudun vitamin ve minerallerle desteklenerek yoksunluk döneminin geçmesi artı detoksu içeriyor. Burada 3 aylık kısım geçtiğinde kişi annesinden doğduğu gün kadar temiz hale geliyor. Sonraki 3 ay zihinsel eğitimlerle geçiyor. Bu sefer siz mental hazırlıklarla bu kardeşlerimizin maddeden uzak durmasını, nasıl mücadele edebileceklerini öğretiyorsunuz.
Bunlar hepsi yatarak mı?
Kalıyor. Tabii,
evet,
tabii, merkezde
6 ya da 9 ay orada kalacak.
Kişisel başarısına göre o kadar. Şimdi valiyle müracaat çok oluyor. inanılmaz ölçüde müracaat alıyoruz. Buna biz hastalık gözüyle baktığımız için zaten kaybetmiş durumdayız. Çünkü ilaçlarla kurtarmaya çalışıyoruz. En nihayetinde ilaçsız kurtuluşu gördüğünüz zaman başarınız dışarıda zaten ağızdan ağıza da çok ciddi anlamda hızlıca yayılıyor. Yani Narkon'un programını aslında daha fazla yere ulaştırmak istiyoruz işin doğrusu. Daha çok insana ulaştırmak istiyoruz. Hiçbir şekilde baş ağrısında daha ilaç kullanılmıyor bu yöntemin içerisinde. Ve kişileri hani dediğim gibi dipten toplamaya çalışıyoruz. O kadar ki çaresizlik
içerisinde. Ama mutlaka dibe vurması gerekiyor
illaki
ki çıkabilsin.
Çıkabilsin evet bizim çok tipik davranışı
evet,
maalesef.
Evet. Şimdi gelelim ödüle. Şimdi Avrupa'dan gelen bir heyet bir aylık bir çalışma yaptı galiba. Evet. Çekimler yapıldı. Evet. Sonrasında o çekimler
diğer ülkelerde,
izletildi.
Yaklaşık
ondan
2 milyon kişi izledi o görüntüleri.
Evet.
Bizim Dila Hanım'la bu projeye başladığımız günden bugüne kadar olan süreci o insanlar belli bir kısmını tekrar çekmek istediler. Nasıl geldik, nasıl bulduk, nasıl müracaat ettik, nasıl başladık? İşte birçok, yani Büyükşehir Belediyesi'nde bile, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir ki temaslarımıza kadar yeniden görüntülediler. Oradaki çalışmalarımızı görüntülediler. İşte evde başlayıp daha sonra işte bir otelden sonra alıp işte kendimize ait kiraladığımız bir merkez. Bu evrelerin hepsini gözlemlediler. Ondan sonra
çok kısa zamanda çok büyük işler başarmışsınız. 2012'den bu yana gerçekten çok da fazla kişi tedavi etmişsiniz. Bu arada kardeş de orada görev alıyor mu? Onu merak ettim.
İstanbul'da kendi mesleğini yapmayı tercih ediyor. Bizdeki avantaj şu, programı bitiren kardeşlerimiz bizde eğitmen olarak kalabiliyorlar. Staff diyoruz biz onlara. Stafflarımız da başkalarına bıraktırabiliyorlar. Ve dünyada böyle hani 100 kişilik merkeze 40 tane staff çalışıyor. Mesela şimdi hedefimiz 100 kişilik bir merkez. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte onun çalışmalarını başlattık. Kısa bir süre sonra bir yerin tahsisini bekliyoruz. Sayın Başbakanımızın müsteşarı olsun, Çalışma Bakanımızın müsteşarı olsun. Onlar da devrediler o yerin bize tahsisi için. Çünkü onlar başarıya bakıyorlar. Kurumların başarısı ne kadar önemli. Biraz daha bilimsellikten ziyade o tarafa kaçmayı tercih ediyorlar. Ki bu da tamamen bilimsel bir çalışma. Orada tahsis edilirse inşallah Mart ayından sonra da 100 kardeşimizi alıp 6 ayda bir 100 kişi kazanacağız. Ama tehlike şurada, her 60 dakikada bir kardeşimizi kaybediyoruz. Maalesef.
Evet, maalesef. İşin o boyutu da var. O da çok büyük bir rakam gerçekten. Şimdi oy birliğiyle aldığınız bir ödül bu.
Evet.
Aynı zamanda ücretsiz danışma hattınız da var değil mi? Bu böyle hizmet de veriyorsunuz. Evet. Orada ne tür hizmet var? Kısacık değinelim
lütfen. Tabii. Şimdi 0312-427-0612 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabiliyorlar.
Tekrarlayalım
tabii,
lütfen.
0312-427-0612. Direkt 0507-716-0759 numaralı telefonlardan bize ulaşan ailelerle her cumartesi günü federasyonumuzun Çankaya'daki ofisinde bir araya geliyoruz. Bağımlı kardeşlerimizin onları kandırabildiğini çok iyi biliyoruz. Biz diğer arkadaşlarımızla birlikte onları gözlemliyoruz. Sonraki süreç içerisinde de onları belli bir sıraya alıyoruz. O sıraya göre programa davet ediyoruz.
Evet. Gerçekten kutluyoruz. Başarılarınızın devamını da diliyoruz. Aynı zamanda rakamlar çok yüksek. Umarız
İnşallah.
İyice yükselir ama o 60 dakikada kaybedilen rakamda düşüşler olur diyelim.
İnşallah. Arzu yok edeceğiz inşallah.
Bizim umarız öyle olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
sağ olun,
çok
var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, UBAM, Ankara Merkezli Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu Genel Müdürü Sayın İsmail Karataş'tı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve hayatın seslerinde yine müzik diyoruz.
Kadınsın yapraklar kadar taze, kadınsın çiçekler kadar masum, ceylanlar kadar ürkeksin bazen, kadınsın, kadınsın. kadar ürkeksin bazen. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Ümitsiz sevgililer, neşesiz gönüllerin kadınsın. Ümitsiz sevgililer, neşesiz gönüllerin kadınsın. Ceylanlar kadar sen kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Kadınsın. Cilveyle gönül çalan kadınsın, gözlere yaşı dolan. Ceylanlar kadar ürkeksin bazen. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Ceylanlar kadar sen kadınsın, kadınsın, kadınımsın.
Alternatif Anne.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, duyduğunuz bölüm jingle'ımızı Alternatif Anne'de alternatifanne.com kurucusu sevgili Gülüş Türkmen bizimle birlikte. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldin Gülüş. Ve bir konuğumuz daha var. Özel eğitim ve rehabilitasyon psikoloğu Sayın Tuna Kadıoğlu. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz. Çok önemli bir konudan söz edeceğiz bugün. Çocukluk çağının çok sık karşılaşılan bir gelişim bozukluğu diyebiliriz herhalde, değil mi?
O şekilde adlandırmakta bir sıkıntı,
evet, hiperaktivite ve dikkat eksikliği diyeceğiz, değil mi Gülüş?
Evet, EHB değil mi?
Evet.
Kısaltmaları.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olarak geçiyor,
evet,
literatürde.
Ama ikisi aynı anda görünmüyor her zaman.
Ya şimdi şöyle söylemek gerekirse aslında dikkat eksikliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite başlığının altında geçer. Burada ya dikkat eksikliği ön planda olur ya da hiperaktivite, aşırı hareketlilik ön planda olur. Bu şekilde görülebiliyor. Ama şimdi değişik çalışmalarla birlikte sadece dikkat eksikliğinin olduğu bir tanı olduğu da söyleniyor. Ama hala tartışılma halinde bu bilgi. Tam bir geçerli yok.
Dikkat eksikliği yaşayan çocukların oranı hakkında bir bilgimiz var mı?
Son 10 yılda ciddi bir artış var. Tam net bir rakama sahip değilim şu an ama ciddi bir artış olduğu söyleniyor. Bunun için
toplumda %3 falan gibi hafızam beni yanıltıyor.
Şu an her 3 çocuktan biri dikkat eksikliği nedeniyle, ki bu da tanı.
Peki bu artış neden? Genetik midir bu?
Şimdi genetik faktörü de bahsediliyor ama hani genetik, çevresel yön, yani bunların bir karışımı olarak düşünüyor. Hem genetik anne babada varsa çocuğa geçme ihtimali daha yüksek. Aynı zamanda tek yumurta ikizlerinde birinde varsa ötekinde olma ihtimali de aynı şekilde yüksek.
Bir ihtimal daha var galiba. O da tanı artık daha kolay konuyor, evet, değil mi? Eskiden daha az konuyormuş, daha, evet, az biliniyormuş.
Evet.
Yani ne yazık ki, pardon. Şimdi okullarda birazcık ufak bir eleştiri yapmak gerekirse, birazcık hani onların çaresinin tükendiği noktada dikkat eksikliği demeyi birazcık alışkanlık haline getirdiler ne yazık ki.
Hı hı.
Bu şekilde yanlış tanı alan, ki bu tanıyı bir çocuk uzmanı, psikiyatrist ya da psikoloğun koyması uygundur. Okullardan bu şekilde tanı alan çocuklar...
Ama öğretmenler hemen koyabiliyorlar hemen herhalde. Yaramaz çocukla hiperaktif çocuğu ayırmak çok önemli galiba, değil mi?
Çok ince bir çizim.
Evet, nedir o hiperaktif çocuğun, daha doğrusu problemin özelliği nedir?
Şimdi hiperaktif çocuk, dikkat eksikliği kısmını düşünmeden söylemek, hı-hı, gerekirse hareketliliğe yönelik bir aşırılık söz konusu. Aşırı hareketlilik. Bu en çok kendini sınıf ortamında, bu çocuklar en çok sırasında sandalyesine oturamıyor şeklinde şikayet alırlar en çok. Ve, hmm, sınıfın içinde derste dolanıyor, onu zapt edemiyoruz, yerine oturmuyor. Böyle o kendi yaşında çocuklar gene enerjik olsa da onlardan beklenmeyen aşırı bir enerji söz konusu. Ve bitmek, tükenmeyen bir enerji söz konusu oluyor onlarda.
Bu da tabii dikkat dağınıklığına sebebiyet veriyor.
Ya aslında yani hiperaktivite mi dikkati besliyor, dikkat mi hiperaktiviteyi tetikliyor tam belli değil ama beraber görülebiliyorlar. Şöyle bir ilginç bilgi var. Küçük çocuklarda hiperaktivite biraz daha ön plandayken hani bu çeşit tanısı olan bireyler yaşla birlikte daha çok dikkat eksikliği yönüne kayıyorlar. Yani o hiperaktif kısım birazcık bastırılıyor.
Galiba yaramaz çocuklar da çok sık hemen hiperaktif bu diye,
evet,
etiketleniyor.
Evet. Evet. İşte o ayrımı çok iyi yapmak lazım, değil mi? Nasıl yapılır, evet, ki o ayrım?
Şimdi bir çocuğa hiperaktif demek için açıkçası sınıf ortamındaki gözlem yeterli değildir. Çünkü eğer bir çocuk hiperaktifse bu eğer sınıf ortamına bağlıysa sınıf ortamındaki bir değişkenden ötürü olabilir. Ama aynı şekilde evde de hareketli, başka arkadaş ortamında da dışarıda da hareketli olması beklenir. Bu yapılan ilk hatalardan biri. Sadece sınıf öğretmenlerinin gözlemiyle hani bu çocuk yerinde oturamıyor ya da bu çocuk sınıfın içinde dolanıyor, derste yani uyumlu değil şeklinde bir yorum bir şüphe oluşturabilir, hı hı, ancak. Hani, evet, daha ileri bir tanı için daha derin bir gözlem gerekiyor, hı hı, açıkçası.
Benim durumumda şöyle bir şey yaşamıştım. Öğretmenler şikayet edip duruyordu ama şikayet şu: çocuk sınıfta esniyor. Hmm. Sürekli esniyor. Hatta bir ara ben kızmıştım artık. Yani bu çocuk esniyorsa bu sizin şeyiniz, ben mi geleyim sınıfa gireyim çocuğun ağzını mı kapatayım falan diye hani düşünmüştüm.
Şimdi esnemesi bunun bir belirtisi midir?
Ya esneme yani... hani uykuyla ilgili olduğu kadar sıkılmayla ilgili de olabilir.
Evet, tabii yani.
Nihayetinde psikiyatrist bize şunu demişti. Ben bu çocukta bir dikkat eksikliği görmüyorum. Şayet varsa da bugün vardır, yarın yoktur. Hani bir de böyle bir şey de alabiliyor, hı hı, çocuklar. Sonuçta bu küçük bir çocuk.
Bunun peki kaç ihtiyacı... yaşındaydı? Kaç yaşında yaşanır diye soracağım.
O sırada 9'a yaklaşıyordu.
Hı hı.
Yaklaşık ilkokul zamanlarında gösteriyor kendi sınıf ortamında.
Hı hı.
Birazcık orada tanımlıyor.
Ve şey demişti, yani bunun tek ihtiyacı bu çocuğun öğretmenin arada bir sırta bir dokunup, değil mi şekerim?
Yani onu dahil etmek.
Bir dahil etmek, hani biz ilaç falan vermeden okul değiştirerek bu problemi hallettik. Dolayısıyla ben bu konuda biraz hassaslaşmaya başladım. Anladığım kadarıyla çok kolay iftira atılabiliyor ya da yanlış tanı alabiliyor çocuk. Hı-hı. Ya da hani tam ucundayken ve aslında küçücük bir ilgiyle iyileştirilebilecekken hemen ilaca yönlendiriliyorlar.
Hı-hı. Ne yazık ki hani tam bir kaçış noktası halinde şu anda. Belki artan, hı-hı, tanılar da bu yönde olabilir. Tabii yani psikiyatristler ve psikologlar da aynı şekilde tanılarken zorluklarla ve hani hatalar yapabiliyorlar.
Hı hı.
Ama o ayrı tartışılması gereken bir durum. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani hepimizde az çok veya orta seviye dikkat eksikliği var. Bende, hı, de vardı. Hani yaşla birlikte azaldı.
Hepimizde var.
Hepimizde bir nebze var. Bu bir ölçek gibi. Hani birden, hı, ona kadar düşünürsek. Hani hafif seviyeler takip edilebilir. Ufak hani ilgi ve benzeri göstergelerle düzeltilebilir.
Peki ilgi dediniz de ilgilenmek mi, ilgilenmemek mi gerekir? Örneğin ödüllendirmek mi, ödüllendirmemek mi gerekir ya davranışlarının şimdi, sonucunda?
Yani bireyden birey değişiyor. Gerçekten sıkıntının kaynağı ne? Problem neden ortaya çıkıyor? Hani fazla ilgiyle ilgili bir şey varsa ortada, o zaman ilgi göstermenin bir faydası olmayacaktır. Hı hı. Ama ilgisizlik, yani benzeri bir sınıf içinde ilgisiz kalma, dışarıda kalma, sınıfa katılamama durum varsa biraz ilgi görmek çözüm olabilir. Ama burada da gerçekten kişiden kişiye ayrı tedavi.
Çok önemli galiba.
Çok ince bir çizgi gerçekten. Evet.
Bir de anladığım kadarıyla bugünün çocukları çok şanslılar. Çünkü oyunla karışık bir takım teknikler bulunmuş. Onların dikkatleri üzerinde çalışmak için.
Şimdi şöyle ağır dikkat eksikliği yaşayan bireyler için açıkçası ilaç tedavisi hafif de olsa desteklenmesinde bir sıkıntı yok bence. Tabii ilaçların yan etkileri, olası sonuçları bırakıldığı anda şeyleri, bunlar da göz önünde bulundurularak ilaca girilmeli. Ama orta ve hafif düzeyde dikkat eksikliğine sahip olanlar için, ki çoğunluk bu şekilde, ilaç dışında, ki artık ilaç da tercih edilmiyor. İnsanlar okuyorlar ve yan etkilerden hoşlanmıyorlar, rahatsız oluyorlar, hikayeler duyuyorlar.
Biraz son kapı gibi ilaç.
Evet. Alternatif bir şeyler arıyorlar. Piyasadaki ne yazık ki hani dikkati arttırma yönelik sistemlerin hepsi zaten çocuğun dikkatini vermesiyle ilgili. Bu bir çıkmaz bence. Hani zaten dikkat eksikliği, dikkatini toplayamayan, topladığı dikkati de sürdüremeyen çocuklar zaten bir eğitim sırasında dikkatini vermesi gerekiyorsa zaten bunu yapamaz. Çünkü çocuğun sıkıntısı bu. Şimdi çok popüler bir metot var. Avrupa ve Amerika'da çok yaygın olarak kullanılıyor ve otizm birliğince de sigorta kapsamına giriyor. Ya girdi ya girecek, çok yakın. Berard metodu olarak geçiyor. Bu işitsel bir algı eğitim metodu. Alternatif, hani dikkat eksikliğine, otizme ve diğer benzer hani çocuklarda görülen gelişimsel dikkate yönelik, algılama yönelik sorunlarda öne çıkan bir sistem. Bence bu sistemin en büyük avantajı şudur. Bu sisteme giren çocuk dikkatini vermesine gerek yoktur. Şöyle kısaca bahsedeyim sistemden. Lütfen. 20 gün boyunca yarım saat bu seanslar halinde çocuğa biz müzik şeklinde müzik dinletiliyor. Ve bu müziği bir özel...
Nasıl bir müzik? Ağır mı? Hızlı mı?
Şöyle bir müzik. Aynı anda 1000 şarkı dinlemek gibi düşünün.
Hmm.
30 ila 20 bin frekans hertz arasında frekans dalgaları değişiyor. Bu çok zengin bir müzik, çok zengin bir ses dosyası. Bu çeşit bir zengin dosya. Bir ses, beynin hani iç, orta kulak ve dikkat merkezi, işitsel merkezi
hepsi aynı anda
muhteşem
çalışıyor.
Bir şekilde uyarıyor. Bu uyarılma sonucunda tıpkı çalışan bir kas gibi 20 gün çalışan bu noktalar daha sonra gelişmeye başlıyor.
Her birini ayrı ayrı duymaya çalışıyor.
Ya beyin, çocuk ambale olmuyor.
Aynen
böyle.
Oluyor ama değişim için önce beyinde bir kaos yaratmak gerekiyor.
Çok ilginç.
Çünkü hani bir şey oluyor ve beyin bunu çözemiyor.
Peki başarılı bir yöntem olduğu kanıtlanmış
yani
mı?
Başarılı bir yöntem. Zaten Fransız bir doktor, Doktor Guy Berard tarafından 50 yıl kadar önce geliştiriliyor ve kendisi bu metodu oluştururken yaklaşık 20 yıllık bilgilerine dayanarak, araştırma dayanarak oluşuyor bu sistemi. Bu cihazı geliştiriyor.
Sonuçta kanıtlanmış bir
evet,
şey vardır.
Evet. Bu cihazla üzerinden yapılıyor. Çok da keyifli bir eğitim açıkçası.
Yani çocuk da eğleniyor mu bu?
Eğleniyor. Yani zaten güncel parçalar oluyor. Farklı farklı CD'ler oluyor. Bunları dinleyerek yarım saat boyunca bir yandan görsel bulmacalar çözüp, başka eğitimler yapıp ama kitap okumadan yarım saati tamamlıyor bu şekilde.
Aklıma ne geldi siz bunu anlatırken? Otizm birliğince onaylandı dediniz
evet.
Biraz önce. Galiba bir çocuğun bu tür tedavileri almasında biraz engel anne baba da olabiliyor.
Evet.
Değil mi? Yani çünkü
önce anne babanın kabul etmesi lazım
kabul
zaten
etmesi
değil mi? Her
kesinlikle.
Şeyden önce. Evet. Hayır, benim çocuğum hiperaktif değil, sadece yaramaz.
Yani tabii işte bu iki enteresan bir denge, çünkü şey yani bir yandan okul zaten buna itiyor. Ona bir bakmak lazım, gerçekten var mı? Ama varsa da ebeveynin de bunu reddetmeden belki hani.
Çok zor zaten. Hani ilk ebeveyni kabul ettirmek, bunu hani böyle bir sıkıntımız var, bunlar yapılabilir demek ayrı zor.
Evet.
Ayrıca böyle bir sisteme ebeveyni ikna etmek ayrı zor. Sonuçta insanlar ilk ilaca yöneliyor. İlaç kesin çözülmüş ve ne yazık ki hiçbir yan etkisi yokmuşçasına oraya yöneliyorlar. Ama şimdi bu alternatif teknikler çok ön plana çıkmaya başladı.
Peki bize bir yüzde söyleyebilir misiniz? Yani hani Berard sistemi uygulanan 100 çocuktan şu kadarı... şu kadar iyileşebiliyor gibi.
Şimdi hani burada iyileşmenin tanımını yapmak lazım. Hani bu ebeveynden ebeveyne değişiyor. Ama ilk olarak beklenti yönelik de ben konuşmayı doğru buluyorum bu yönteme girmeden önce. Çünkü ne bekleniyor? Bu sihirli bir değnek değil. Hani çocuğa dokundurup her şeyin geçeceği ve başka alakasız problemlerinde düzeleceği bir yöntem değil ki, ne yazık ki bu şekilde reklamı yapılıyor etrafta. Hani sanki bambaşka şeyleri de tedavi edecekmişçesine. Ama biz burada bu dikkat ve algı eğitim sistemi, Bu dikkati, işitsel dikkati açma yönelik ilerliyor ve buna yönelik bir çalışma ilerliyor. Hani beklenti buna yönelik oluşturulunca doğru bir şekilde %100'e yakın bir başarı oranı var.
Ben bir şey daha sormak isterim. Çocuğun psikolojisi nasıl oluyor böyle bir şeyde? Yani bir anne bir çocuğuna işte seni böyle bir tedaviye yönlendireceğim. Bunu nasıl açıklar?
Bu birazcık psikoloğun işi açıkçası. Hem anneye hem çocuğa bu haberi vermek. Ama bu bir müzik dinletisi. Yarım saat. Anne de ortamda bulunabilir. Eşlik edemez ama artık gözlemleyebilir. O ortamda, o odada bulunabilir. Bunda bir problem yok. Hani bunun neye yaptı? Zaten çocuğa karşı dürüst olmak, ki çocuklar da hani bir yalanı ve biraz samimiyetsizliği hissederler. Dürüst olmak yeterli. Hani zaten çocukta okulda dik derslerinde eksik olduğunu, arkadaşlarından geri kaldığını, bununla ilgili sıkıntı yaşadığını farkındadır ki bir sürü çocuk. Zaten böyle bir şey duyduğu anda sıcak bakar buna.
Evet.
Sıcak bakıyorlar.
Peki büyüdüğünde geçiyor mu bu hiperaktivite?
Hiperaktivitemiz azalıyor ama yani sistemle birlikte çok hızlı bir şekilde geriliyor hiperaktivite. Zaten ilk hiperaktivite ayağı kesiliyor. Daha sonra 6 ay yani eğitimi tamamladığın 6 ay sonra biz tam kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz bu şekilde öğrencinin.
Dikkat eksikliği azalıyor mu diye soralım.
dikkat eksikliği hani dikkati başlatmada daha hızlı kesinlikle. Dikkati sürdürmek daha kolay. Daha uzun ve yorucu işlerde uğraşırken daha az hayal kırıklığına uğruyor. Daha kolay, daha zor pes ediyor. Daha kolay pes eden bir çocuk.
Hı hı.
Bir yandan özgüveni de yükseliyor. Motivasyonu da artıyor. Hani çok faydalı
diyebilirim. Kendini tanımayı da öğrendikçe herhalde hani dikkatim dağılıyor, toplayayım diye kendi kendine belki.
Evet, kendinde de kendiliğinden biraz farkındasın çocuk.
Peki sonradan mı ortaya çıkar bu, yoksa sorunlar çözülemedikçe mi büyür? Nasıl
dikkat olur? Eksikliği mi?
Dikkat eksikliği de hiperaktivitede.
Yani zaten bir şeye tanık olması için sizin günlük akademik iş hayatınızın aksaması lazım. Çocuğunda nerede bu tanık olunuyor? İlkokul yıllarında, ki orada
daha öncesinde konulamıyor yani.
Şüphesi olabilir sadece. Ama orada da çok çok zor bunun tanısını koymak. Yani oyuncaklardan çabuk sıkılıyor ama çok küçük. Belki gerçekten sıkılıyor, yani dikkatini veremediği için değil, sıkılıyor olabilir. Bir amacı olmayabilir. Bir şeylerin aksamasıyla birlikte tanısı daha çok konulabiliyor. Evet.
Ben bir de ilaçla ilgili şöyle bir şey duymuştum. Bunu size de soralım. Bir psikiyatrist bana böyle anlatmıştı. İnsanlar ilaçtan korkuyorlar ama aslında şöyle haksızlar. Bu ilaç belli bir yaşta, hatta 2,5-3'te mesela fark edilse, dikkat eksikliği ve o zamanlarda verilse kalıcı etki yapacak diye bir...
Ya o konuda hani psikolog olduğum için ilaca yönelik az çok bilgim var. Hani bunun uzun süredeki sonuçlarıyla ilgili çok açıkçası bilgim yok. Ama ilaca bir ön yargı var, kesinlikle onu söyleyebilirim.
Evet. Şimdi artıyor oran dedik ama aileler de aynı oranda bilinçleniyorlar mı? Onu da bilmiyoruz tabii.
Ailenin ön yargısını kırmak biraz zor. Hani çalışacak bir sistem varken ortada, aile ne yazık ki çocuğunu dershaneye ya da özel derse yönlendirmeye tercih ediyor. Ama halbuki çocuğun alamamasıyla ilgili bir sıkıntı var ortada.
Aslında çok derin, daha üzerinde çok konuşulması gereken bir konu ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Yine birlikte olalım değil mi sevgili Gülüş?
Mutlaka. Evet.
Evet. biz teşekkür ediyoruz. Psikolog Sayın Tuna Kadıoğlu ve alternatifanne.com kurucusu sevgili Gülüş Türkmen'le birlikteydik. Sevgili Gülüş'le haftaya yine birlikte olacağız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de programımızın sonuna geldik. Biz yarın yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Haftanın teması kadın, biliyorsunuz. Kadınla ilgili bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için. Benim için kadın diye başlayan cümlelerinizi. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 Yalova'ya.